Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 3 Mer 1400 Hicri Kameri, 18 Safer 1443 ve Milade 25 Eylül 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, dinleyicilerle baş başa ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene Kahraman Gece'nin ailesine taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla yeni eğitim yılı başladı. Dışişleri Bakanı Biden'in COEP'e geri dönme kararından kuşkuluyuz dedi. İran'da COVID-19 ile mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşme konusu inceleniyor. Ve Erdoğan Amerika'ya tepkili, iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekiyor dedi. Şimdi haberler.
Ayetullah Hamine'yi Kahraman Gence'nin ailesine taziyelerini sunduğu İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bir mesaj göndererek İranlı Kahraman Genç Ali Lendi ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin Özel Kalem Müdürlüğü Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Özel Kalem Müdürlüğü İranlı Kahraman ve Fedakar Genç Ali Lendi ailesini arayarak İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin başsağlığı dileklerini ve bu aileyle acılarını paylaştığını ilettiği belirtildi. İranlı fedakar genç Ali Lendi, bundan 2 hafta önce evleri yanan ve yangının ortasında kalan komşularından 2 kadını kurtarmak için alevlerin arasına atladı ve her 2 kadını kurtardı ancak kendisi ağır bir şekilde alevlerden etkilenerek yandı ve hastanede birkaç gün tedavi altına alınmasına karşın kurtulamayarak Hakk'a yürüdü.
Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Tahran'ın güneyinde Rey kentinde Fulatfer okulunda ders zilini çalmasıyla İran genelinde yeni eğitim yılı başladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün katıldığı yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada önümüzdeki 4 gün içerisinde İran nüfusunun %70'inin aşılanacağını duyurdu. Tahran'ın güneyindeki şehri Rey kentinde bulunan Şehit Fulat Far Okulu'nda Cumhurbaşkanı Reisi'nin katıldığı törenle yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı. Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada eğitimde adalet oldukça önemlidir ve hiçbir öğrenci yoksulluk nedeniyle eğitimden mahrum bırakılmamalıdır dedi. Reisi, yeni eğitim öğretim yılına uzaktan ve yüz yüze eğitimle başlayacağız. Ancak bazı okullarda öğrenciler derse katılmayabilir. Bu yüzden sınıfları az sayıda öğrencinin katılımıyla açmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hayatlarını korumanın hükümetin görevi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, hali hazırda birçok öğretmen ve hatta öğrenci aşılandı. Önümüzdeki 4 gün içerisinde ülke nüfusunun %70'i aşılanacak. Bu nedenle Eğitim Bakanlığı'ndan hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitime geçmesini talep ediyorum diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Zirvesi'nin kulisinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bir araya gelerek iki ilişkileri, nükleer anlaşmayı ve Afganistan'da son durumu görüştü. Görüşmede Fransız Bakan Le Drian, Paris yönetimi nükleer müzakerelerin devam etmesinin gecikmesinden kaygı duyduğunu da belirtirken, müzakerelerin bir an evvel başlamasını, Paris yönetimi İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında tam işbirliği yapılmasını istediğini kaydetti. Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian, yönetimine Bağdat zirvesinde Emir Abdullahyan'ı Fransa'ya davet ettiğini de hatırlatırken, daveti yinenedi ve Paris yönetimi Emir Abdullahyan'ın Fransa ziyaretini beklediğini ifade etti. Fransız Bakan'ın davetine teşekkür eden Emir Abdullahyan, mevkidaşını Tahran'a davet ederek İran'ın yeni yönetimi ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi olumlu baktığını vurguladı. Emir Abdullahyan aynı zamanda Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmada yükümlülüklerine girene getirmek üzere ciddi ve pratik adım atmamalarını eleştirerek nükleer müzakerelere geri dönme konusunda İran milleti için pratik ve somut sonuçların elde edilmesi büyük önem arz ettiğini ifade etti. Amerika'nın şimdiki yönetimi COEP nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerine geri dönmek için hiçbir ciddi ve pratik adım atmadı. Bilakis İran'a yeni yaptırımlar dayattığını kaydeden Abdullahyan, İran Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönmekte ciddiyetinden kuşku duyduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Gücü Koordinatörü General Abulfazl Sepehri Rad, Ordu Hava Savunma Gücü'nün radar ve füze sistemlerinin yapımı için yabancı ülkelere ihtiyacı olmadığını belirtti. General Sepehri Rad, Ordu Hava Savunma Gücü'nün kendi ihtiyaçlarını karşıladığı için bölge ve dünyada söz sahibi olduğunu işaretle, artık bu kuvvetlerin radar ve füze sistemlerinin yapımı için yerli imkanlar ve genç uzmanları sayesinde hiçbir yabancı ülkeye ihtiyaç duymadığını vurguladı. Komutan Sepehri Rad bugün hava savunma gücünün tehditlerinden daha önce adım attığına işaretle yerli sistemler ve ekipmanların ülke için sürdürülebilir güvenlik ve caydırıcı güç sayıldığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmelerin yakında sonuç vermesini temenni etti. Tesim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, muhabirimizi yaptığı açıklamada görüşmelerde bazılarının İran tarafının Viyana görüşmelerinden yakında başlayacağını söyleyerek, yakın tarihin kaç gün veya hafta sonra alacağını sorduklarına işaretle yakında derken incelemelerimiz tamamlanınca bunu yapacağız ifadesini kullandı. Intex başta olmak üzere kendi vaatlerini Avrupalı taraflara hatırlatan Dışişleri Bakanı onların sürekli gelecek birkaç ay içinde ve yakında gerçekleşeceğini söylediklerine dikkat çekti. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın yakında açıklaması ile Batı'nın yakında açıklaması arasında büyük farkın olduğunu işaretle, Tahran açısından yakında derken incelemeler tamamlandıktan hemen sonra görüşmelerin başlayacağı anlamına geldiğini ifade etti. Önemli olan husus İran'ın görüşmelere dönme iradesi olduğunu, ancak müzakerelerin ciddi ve İran milletinin hakları ve menfaatlerini karşılaması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan ile yürütülmekte olan görüşmeleri işaretle yakın gelecekte görüşmelerden istenen sonuçların çıkmasını ve ayrıntılarını duyurabilmelerini temenni etti.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrac Mescidi, Tahran'ın Irak'ta seçimlerin düzenlenmesini desteklediğini belirterek Suudi Arabistan ile müzakerelerin olumlu sonuç vermesini temenni etti. Mescidi, Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Irak hükümetinin kararının İran tarafından destekleneceğini işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin seçimlerin düzenlenmesi için gereken şartların sağlanması için Iraklı yetkililerle işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Irak'ın bölgede olumlu rol ifa etmekte olduğuna dikkat çeken Mescidi, İran ile Suudi Arabistan arasında 4. tur görüşmelerin Bağdat'ta düzenleneceğini belirtip, bu görüşmelerde yapıcı ilerleme kaydedilmesini temenni etti. Suudi Arabistan ile görüşmelerin sürmekte olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, gelecekte bu görüşmelerin sonuçlarının ilan edileceğini, iki tarafın müzakerelerden sonuç alınmasını istediğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi, ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısı ve aşılama kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 280 vatandaşın daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken ülkede 49.789.504 doz korona aşısının yapıldığı bildiriliyor. Açıklamaya göre bu sabaha kadar yapılan testler sonucu 10.843 kişiye kesin COVID-19 tanısı konulurken aralarından 1567 kişi hastaneye sevk edildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119.082'ye, vaka sayısı 5.519.728'e çıktı. Yapılan açıklamaya göre bugüne dek toplam test sayısı 31.653.798'e ulaşırken iyileşen hasta sayısı 4.920.978'e ulaştı. Ülkede devam eden aşılama kampanyası çerçevesinde şimdiye kadar 34.569.680 birinci doz, 15.219.824 ikinci doz, toplam ise 49.789.504 yükseldi, belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti Kadın Milli Futbol Takımı penaltılarla Ürdün takımını yenerek ilk kez Asya Kadınlar Kupası maçlarına katılma hakkı kazandı. İran'ın bildirdiğine göre İran ve Ürdün Kadınlar Milli Futbol Takımları bugün İran saatiyle 13.30'da Özbekistan'ın Bonyadkar Stadyumu'nda 2022 Asya Şampiyonluk eleme maçları çerçevesinde karşı karşıya geldiler. 90 dakikanın sonunda maç 0-0 berabere kalınca iki takımın puan durumu ve attıkları gollerin eşit olduğu nedeniyle penaltı atışları kazanan tarafı belli etti. Maçın kaderini belirleyen penaltılar sonucu İran Kadınlar Milli Takımı 4-2 zafer kazandı.
İran Lübnan'a yakıt göndermeye devam ediyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin gönderdiği yakıt Lübnan'da yakıt krizinin çözümüne katkı sağlamakta. Hizbullah yetkilileri İran'ın göndermeye devam ettiği yakıtın bu ülkeye yönelik ablukayı kırdığını bildiriyor. Bu bağlamda Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Almanar televizyon kanalına verdiği demeçte İran'ın Lübnan'a gönderdiği akaryakıt konusunu değerlendirdi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada İran'ın Lübnan'a yakıt göndermesini işaretle İran'dan yakıt ithalatı Lübnan tarihinde ülkeye uygulanan en ciddi kuşatmayı kırdı dedi. Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın yardımıyla Suriye üzerinden ülkeye getirilen İran mazotu ülkemize uzun süredir empoze edilen en önemli Lübnan kuşatmasını kırdı dedi. İran'ın gönderdiği mazotun Amerika'nın Mısır doğalgaz boru hattının Suriye'den Lübnan'a geçişini kabul etmesine neden olduğunu belirten Naim Kasım, bu konu Amerikalıların kafasını karıştırdı ve Lübnan'la iletişime geçmenin bir yolunu bulduğu ifadesini kullandı. Naim Kasım, Hizbullah'ın Lübnan'da kurulmasından itibaren bu ülke daha da güçlendi diye konuştu. Lübnan Hizbullah Hareketi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İran'ın Lübnan'a gönderdiği ikinci petrol gemisinin Suriye'nin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını açıklamıştı. İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri 16 Eylül'de Lübnan topraklarına girmişti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran ile akaryakıt anlaşmasıyla ilişkin 3. akaryakıt taşıyan geminin Lübnan'a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan'ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var ifadesini kullanmıştı. Tüm tehditler ve baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan halkına yardımına devam ediyor. İran'ın gönderdiği yakıtın bu ülkeye ulaşması Lübnanlıların büyük sevincine yol açmıştır. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran'a bu yardımlarından dolayı teşekkür etmiştir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, yabancı çevrelerin iki ülke arasındaki ilişkileri bozamayacak kadar güçlüdür, dedi. İran'ın bildirine göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Musevi, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti iki komşu olarak ve hem biz hem de Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri olarak her zaman çok iyi, yakın ve samimi ilişkilere sahip olmuşuz. Bu ilişkilerin dostları, düşmanları ve kötü niyetli tarafları olduğunu biliyoruz, diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü işgale karşı olduğunu işaret eden Bakü Büyükelçimiz, biz her türlü işgal ve ayrılıkçılığın kınandığı ilke ve değerlere bağlıyız. İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne destek veriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi geçen yıl açıkça Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunması ve saygı gösterilmesi ve Ermenistan tarafından işgal edilen tüm toprakların Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dönmesi gerektiğini belirtti, diye ekledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya gelerek iki ülke arasında ilişkilerin normalleşme yollarını ele aldılar. Ceyhun Bayramı ve Ararat Mirzoyan, New York'ta Karabağ Münakaşası arabulucusu olan AGİT Minsk grubu başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediler. İki ülke Dışişleri Bakanları söz konusu görüşmede, iki ülkenin bölgenin mevcut durumu dikkate alınarak ilişkileri normalleştirme sürecini ilerlettirmek için görüş teatisinde bulundular. Arabulucu AGİT Minsk grubu başkanları da iki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşme sonuçları hakkında yayınladıkları bildiride, arabulucuların Erivan ve Bakü'ye gerilimleri azaltmak ve gelecekteki önlemleri almak için belirli hedefli önlemler planı sunduklarını açıkladılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile ilişkilere değinerek iki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile ilişkilere işaretle iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekiyor. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenilen çok çok üstünde destek veriyor, ifadelerini kullandı. Amerika ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi, dedi. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekiyor. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında bir görüşme gerçekleşmedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'a röportaj verdi. CBS Erdoğan'ın S-400 ile ilgili sözlerine meydan okuma dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine Amerika'nın F-35'lerin Türkiye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, hangi ülkeden, hangi seviyede, ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek, dedi ve gazeteci Margaret Brennan'ın Rusya'dan başka bir set S-400 almayı anlıyor gibisiniz, sözleriniz buna evet der gibi sorusunu da tabii ki evet ifadeleriyle yanıtladı. CBS News ise Erdoğan açıklamalarını meydan okuma olarak nitelendirdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerika'ya meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçak savar füze salma sistemi satın almayı planladığını söyledi ifadeleriyle yorumladı.
Amerika'nın geçen Nisan'da Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması kararından sonra Amerikalı hukuk firması Arnold Porter Kay Schuller ile Türkiye arasında yapılan F-35 savaş uçağı programına katılımla ilgili lobicilik sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı kaydedildi. Yeni açıklanan Amerikan Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket Türkiye ile 1,5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaptı. Buna göre şirket Türkiye'ye 2022 Ağustos'una kadar stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayacak. Washington merkezli hukuk firması, yabancı ülke ve şirketlere hizmet verebilmesi için yabancı ajanslar, kayıt yasası kapsamındaki sözleşmesini kamuya sunduğu kaydedilirken, şirketten de ya da Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Miktat bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek Anayasayı Tartışma Komitesi'nin 6. tur görüşmelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak bağlamında yaptığı çalışmaları ele alarak bu uğurda düzenlediği son toplantı ve temaslarına işaret etti. Kendi yönünden Bakan Miktat ise Anayasayı Tartışma Komitesi'nin Suriye'nin sahipliği ve liderliği altında çalışması gereğini vurgularken, komite üyelerinin herhangi bir dış müdahale ve komite çalışmalarıyla ilgili yapay zaman takvimleri olmadan kendi başlarına tartışmalarına izin verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bakan Miktat ayrıca Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ve özel temsilcisinin sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini vurgu yaptı.
Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Erbil'de Siyonist toplantı sert şekilde kınanırken bu toplantıya katılanların Irak halkının temsilcisi olmadığı bildirildi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi'nin basın ofisinden bugün yapılan açıklamada, Irak yönetiminin Erbil'de Siyonist rejimi İsrail'e normalleşme durutusunda düzenlenen yasa dışı toplantıya kararlı şekilde karşı olduğu bildirildi. El-Kazemi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada bazı şahsiyetlerin bu tür toplantıları söz konusu kentin sakinlerine mal etmeye ve Irak'ta etnik gruplar arasında tartışma çıkarmaya çalıştığını işaretle Siyonist rejimi İsrail'e ilişkileri normalleştirmeyi gündeme getirmenin anayasal, hukuki ve siyasi olarak reddedildiği belirtildi.
Ve işgal güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te yeni tutuklamalar gerçekleştirdi. Siyonist işgal güçleri Batı Şeria'da rutin hale getirdikleri baskın ve tutuklamalara dün gece ve bugün sabah da devam etti. Bölgede çatışmalar yaşandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Lübnan Başbakanı Mikati'nin Fransa ziyareti üzerine. Lübnan'ın yeni başbakanı Necip Mikati resmi temaslarda bulunmak üzere Paris'e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 13 ay gibi uzun süren bir siyasi çıkmazın ardından Lübnan'da Necip Mikati'nin başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Temmuz ayında Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kıdemli siyasetçi Necip Mikati'nin sunduğu kabine 20 Eylül tarihinde 85 evet oy ile parlamentodan güven oyu almayı başardı. Lübnan'ın yeni başbakanı Mikati meclisten güven oyu almasının üzerinden sadece 4 gün geçerken ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya düzenleyerek 24 Eylül tarihinde Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Mikati'nin Paris ziyareti Fransa'nın Lübnan için önemini gösteriyor. Tabii ki Fransa için de Lübnan çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü Lübnan Fransa'nın eski sömürgelerinden biridir ve Fransa'nın Lübnan'ın güç yapısındaki büyük nüfuz ve etkinliği halen devam ediyor. Bu doğrultuda Beyrut'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen dev patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir ay zarfında iki kez Lübnan'a giderek bu ülkenin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Lübnan için bir yol haritası sundu. Fakat bu plan uygulanmadı. Başbakan Necip Mikati'nin ilk yurt dışı ziyareti için Fransa'yı seçme nedeni ise Lübnan'ın ekonomik sorunlarıyla ilgilidir. Nisan 2018'de Paris'te Lübnan için mali yardım toplama amacıyla bir konferans düzenlendi. Konferansa katılan ülkeler ve taraflar Lübnan'a 11 milyar dolar yardımda bulunma sözünü verdiler. Şimdi Mikati mevcut durumda Paris'e yaptığı bu ziyaretle Macron'u Lübnan'a mali yardım için ikna etmeye çalışıyor. Macron ise daha önce bizzat Lübnan'a mali yardımda bulunacakları sözü vermişti.
Ancak Mikati'nin söz konusu mali yardımı kolay bir şekilde olacağı da düşünülmüyor. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı yardımda bulunmayı iki şarta bağlamıştır. Birincisi Macron, Lübnan'da siyasi ve ekonomik değişiklikler yapılmasını istiyor. Ülkedeki siyasi koşullara göre bu konunun kısa sürede yerine getirilmesi imkansız görünüyor. İkincisi Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'da elektrik hizmetlerinin iyileşmesini istiyor. Bu konu ise Fransız firmaların Lübnan'daki faaliyetleri nedeniyle Macron için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda El Müstakbel hareketine yakınlığıyla bilinen El Leva gazetesi Mikati kabinesindeki kaynaklardan naklen verdiği haberde elektrik hizmetlerinin iyileşmesinin Macron ile Mikati görüşmesinde ele alınabileceğine işaretle bu dosyanın Fransa'nın sunduğu planın önceliğinde yer aldığını, Fransız ve Alman firmaların Lübnan'ın elektrik sektöründe faaliyet yaptığını ve Fransa'nın gelinen noktada Lübnan'ın elektrik sektörünün onarımının Fransız firmalarına devredilmesini istediğini kaydetti. Mikati'nin Lübnan ziyaretiyle ilgili önem arz eden diğer bir konu ise Beyrut'un Uluslararası Para Fonu ile görüşmeleri hakkındadır. Lübnan yönetimi ülkenin ekonomik sorunlarını hafifletmek için IMF'den kredi almaya çalışıyor ve bu bağlamda iki taraf arasında görüşmeler düzenlenmiştir. Lübnan Başbakanı Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretiyle bu ülke Cumhurbaşkanı'ndan IMF ile görüşmelerde Lübnan'a desteğini almaya çalışıyor. Lübnan Başbakanı Mikati'nin parlamentodan güven oyu alması üzerinden sadece 4 gün geçerken Fransa'ya düzenlediği bu ziyaret onun ekonomik sorunları azaltmak için yabancı yardımına çok güvendiğini ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Çin'in uluslararası arenada tek taraflılığa karşı çıkması ile ilgili. Çin uluslararası arenada tek taraflılıkla mücadele etmeyi kendi dış politikasının önceliğine aldığını duyurdu. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Jay John bu bağlamda yaptığı açıklamada Pekin'in dış politikasının bu tutumunu ilan ederek tek taraflılıkla mücadele yolunun Birleşmiş Milletler çerçevesi işbirliği ve dayanışmayı arttırmak olduğunu vurguladı. Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere birçok bağımsız ülke Amerika'nın tek taraflı eylemlerine karşı koymak için uluslararası işbirliği konusunu gündeme getirdi. O dönemde Amerika, Beyaz Saray liderliğinde tek kutuplu dünyanın kurulduğunu ileri sürüyordu. Ancak bağımsız ülkeler Washington'un bu iddiasını reddederek uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflılığa vurgu yapmaktalar. Bu çerçevede Çin'in vurguladığı gibi Birleşmiş Milletler Antlaşması çok taraflılığa çeki düzen verebilecek ilkeli bir çözüm olabilir. Üstelik bağımsız ülkelerde bölgeselcilik çerçevesinde küresel sorunların çözümüne inanarak buna vurgu yapmaktalar. İran'ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif çok taraflılığı küresel krizlere yegane uygun yanıt olarak görüyor ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin küresel ortaklık ve katılımın güçlenmesi için uygun fırsat olabileceğine inanarak bu düşünceyi savunuyordu. Başka bir ifadeyle İran İslam Cumhuriyeti ve Çin'in üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü en güçlü ve saygın bölgesel örgütlerden biri olarak üyelerinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO ve Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı SAARC gibi Güney Asya'da diğer bölgesel örgütlerle işbirliği ve dayanışmasını güçlendirebilecek ve bölgesel işbirliği için itici güç olabilecek bir teşkilat sayılıyor.
Son yıllarda ekonomik ve askeri alanlarda bölgesel güçlerin büyümesiyle Amerikan hegemonyasının çöküşü başlamıştır ve ülkeler ikili ilişkiler ve çark taraflılığı güçlendirmek suretiyle sürdürülebilir, barış ve güvenliğin tesisi için etkin ve önemli adımlar da atmaktadırlar. Bu çerçevede Rusya'da uluslararası meselelerin kıdemli uzmanlarından Sergey Baburin yaptığı değerlendirmede bölgesel ve küresel yakınlaşmanın en önemli zeminlerinden birinin ekonomi dahil yerli kapasite ve imkanlarını kullanmak olduğuna, bu konunun ülkelerin bağımlılığını azaltmak suretiyle bölgesel işbirliği ve yakınlaşmayı güçlendirmeyi sağlayabileceğine inanıyor. Sonuç itibariyle kendine Birleşmiş Milletler anlaşması çerçevesinde Amerika'nın tek taraflılığı ile mücadelede öncü bir ülke olarak tanıtmaya çalışan Çin'in izlediği bu politika kuşkusuz bölgesel ve uluslararası düzeyde kabul edilebilir bir yaklaşım ve söylem sayılıyor. Ancak tek taraflılıkla mücadele ettiklerini de iddia eden ülkelerin pratikte bu siyaset doğrultusunda adımlar atmaları halinde bu yaklaşım ise daha fazla değer kazanabilir. Amerika'nın tek taraflı yaptırımları ve baskısına maruz kalan bu ülkelerle Pekin'in işbirliği yapması ve Çin'in ticari ve mali alanlarda kendi yükümlülüklerine girene getirmesi halinde Çin pratik anlamda tek taraflılıkla mücadele ettiğini kanıtlayabilir. Bilindiği gibi İran, Rusya, Suriye, Küba, Venezuela ve Lübnan dahil birçok ülke Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalmakta. Amerika'nın tek taraflı eylemlerine son vermek için yaptırıma maruz kalan ve tek taraflılıkla mücadele ettiklerini savunan ülkelerin Amerika karşı işbirliği yapması ve çok taraflılığa yönelmesi bu bağlamda büyük önem taşıyabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil ifadesini kullanarak Sayın Biden ile iyi başladık diyemem dedi. Değerli dinleyiciler, Erdoğan Amerika'daki temasları sonrasında New York'ta yeni açılan Türk evinde Amerika ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı ve Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin geleceğine dair bir soruya cevap veren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Amerikan ilişkileri, özellikle Erdoğan'ın son açıklamalarını konuşmak istiyoruz iki ülke ilişkileri bağlamında. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad bizimle birlikte. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için Abdurrahman Hocam. Şimdi siz de muhakkak Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler oturumundaki açıklamalarını ve ondan sonraki değerlendirmelerini Amerika ile ilgili muhakkak takip ettiniz. Bir tür ümitsizlik var galiba Sayın Erdoğan'ın ifadelerinde. Amerika ile ilişkilerinde iki NATO ülkesi olarak şu anda gidiş pek hayra alamet değil diyerek acaba sizce neyi kastediyor? Amerika'nın hangi siyasetleri Türkiye'yi rahatsız etmişti sizce?
Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasında Ukrayna'nın Rusya tarafından alınan o topraklarını tanımıyoruz gibi Amerika'ya biraz jest yapıp sizden yanayız bak Rusya'ya karşıyım gibi ifadeleri demek ki hiç duyulmamış ve ona randevu bile verilmedi. Onun için yani Türkiye ile Amerika arasında özellikle Biden döneminden derin bir uçurum var. Siyasada böyle işte bir devlet olduğu için tam karşısına alamıyor. Fakat birkaç senedir Suriye'deki Amerika'nın tutumunu Türkiye dolaylı olarak düşman safına koyuyor. O tutumu dost tutumu olarak görmüyor. Diyor ki ben savaştım. Oradaki Kürtler PKK ile alakası var. Onlar da terörist sayman lazım. Amerika diyor hayır onlar Suriyelilerdir. Ve Suriye'deki diğer gruplar nasıl mücadele veriyorsa bunlar da bizim ortağımızdır ve işle karşı çok iyi mücadele verdi. Biz onları terörist olarak saymıyoruz ve bu bir konflikt Amerika ile Türkiye arasında. Bu son seferinde bir sürü insanları devreye sokmasına rağmen yani oradaki lobileri demek ki randevu alamadı. Oradaki işverenlere Türkiye'de yatırım yapma konusunda briefing verdi. Buna da pek ilgi gören olmadı. Ve dolayısıyla bir soğuk duş almış gibi döndü. Ve bunu yapmak için işte siz bana yanaşmıyorsanız işte bak kaç gün sonra ikili görüşmemiz Putin'le olacak. Yani benim başka bir sığınak tarafım da var. Gibi bugünlerde heyetler arası değil ikili görüşme şeklinde bir Putin'le Suriye'de bir toplantı söz konusu ve bu o vesileyle Amerika'ya bir şey vermek istiyor. Yani bir tiyo vermek istiyor. İşte ben bunu yapıyorum artık. Yani siz bana el uzatmasanız el uzatanlar var şeklinde.
Evet.
Bu konflikt devam ediyor. Kürtlerin yani oradaki Kürtlerin oluşumunu Türkiye hazmetmiyor. Yani orada yıllarca kimlikleri inkar edilmiş, dışlanmış, horlanmış bir toplum. Ve şimdi nefes aldılar kendilerini ve diğer Araplarla beraber hatta bir sürü oradaki Arap aşiretler de Kürtlerin şimdiki tutumunu destekliyor ve birlikte rahat bir şekilde kalmak istiyorlar. Ve bunu Türkiye, Kürtler orada kendi diliyle eğitim görüyorlar vesaire. Bu ileride bizdeki Kürtler de bunu ister şeklinde basın, Türkiye basınında, Türkiye'deki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi çevresi bunu dile getiriyor ve özellikle bu Atatürkçü ve milliyetçi gruplar bunu açıkça dile getiriyorlar. Ve bu tabiatıyla Erdoğan'ı son yıllarda ırkçılarla bir nevi yola yürümesi onu bağımlı hale getiriyor ve mecbur kalıyor bu gibi konulara.
Doğru. Hocam şimdi geçtiğimiz son günlerde Sayın Erdoğan yine de Amerika ile ilgili bir açıklamada bulundu cuma namazı ardından ve Amerika'nın şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek verdiğini söylerdi. Tabii şimdi bu destekler Trump döneminin ve Trump döneminde alınan kararların devamıdır. Birçok uzman bu konuda hemfikir. Ancak şimdi Türkiye'nin şu anda bu mesele üzerinde çok ısrar etmesi ve vurgu yapması acaba sizce demokratların Amerika'da Türkiye'ye karşı bakışını değiştirebilir mi? Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı?
Sanmıyorum. Şimdi çok demokratlar eski cumhuriyetler konumuna düşmüşler sanki. Yani onlar bu sefer destekliyor. Yani oradaki terör örgütü dediği, Türkiye'nin terör örgütü dediği kişileri savunmayı destekliyor ve fikirlerini de değiştireceklerini yani kolay değil. Yani Türkiye uğraşması lazım. Bu sahada farklı politikalar izlemesi lazım diye düşünüyorum ama ne şekilde gelişecek henüz kimse kestiremiyor.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında Sayın Erdoğan'ın Amerika ile ilgili görüşlerini ve açıklamalarını kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakleden aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kutsal savunmanın 41. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride Amerika'nın bölgeden ihracının kesin olduğunu vurgulaması Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Amerika yönetiminin eski yaptırımları korumak ve yeni yaptırımları dayatmakla menfi sinyal gönderdiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Risalet gazetesinde Amerika'nın Yemen savaşındaki tutumuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikan düşünce kuruluşu olan Brookings Enstitüsü bir makalesinde Biden yönetiminin Yemen'deki savaşı sona erdirme ve Suudi koalisyona desteği kesme sözünü vermesine rağmen sözünü tutmadığını yazdı. Brookings'e göre Donald Trump, Suudi koalisyonla Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerini desteklemek için oldukça ileri giderek verilen desteği sona erdirme konusunda kongre çabalarına karşı vetosunu kullandı. Muhammed Bin Salman, 2015'te Yemen Savaşı'nı başlattığında Barack Obama, Riyad hükümetinin İran'la nükleer anlaşmaya yönelik eleştirilerini yatıştırmak için Yemen Savaşı'nda Suudi koalisyonunu desteklemeye karar verdi. Ancak iktidar İdara geldikten sonra Joe Biden Yemen'e öncelik vermeye karar verdi ve Yemen'in özel elçisi olarak Lynn Kerking ekibini seçti. Aynı zamanda Ensarullah hareketini Trump'ın oluşturduğu terör listesinden çıkardı. Brookings'e göre Joe Biden, Suudi koalisyonun Yemen'deki saldırısına Amerikan desteğini sona erdirme sözü verdi ancak Washington savaşı desteklemeye devam ediyor. Mart 2015'ten Haziran 2021'e kadar Suudi Koalisyonu Yemen'e en az 23.251 hava saldırısı gerçekleştirdi ve resmi istatistiklere göre 18.616 sivilin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlandı. Brookings, Amerika, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşını maddi ve siyasi olarak desteklediği sürece Biden'ın Amerika'nın yakında Yemen'deki saldırı operasyonlarını desteklemeyi bırakacağı yönündeki açıklaması bir yalandır ve bu nedenle Biden'ın politikası önceki Amerikan yönetiminden çok farklı değildir diye belirtti.
İttilaat gazetesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge meselelerinde Birleşmiş Milletler ile yakın işbirliği yapan ortaklardan biri olduğunu belirtmesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikaları sürdürmesi gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkini'nin İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının sonuçlarına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkini, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının Batı'nın İran'ı tecride sürükleme stratejisinin sonlandığı anlamında olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkini, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının en önemli sonucunun Batı'nın zalimane yaptırımlarının etkisizleşmesi olduğunu kaydederek, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üye olmanın hem küresel etkileri olduğu hem de İran İslam Cumhuriyeti için olumlu sonuçlarının söz konusu olduğunu vurguladı. Abbaszade Meşkini açıklamasının devamında şunları kaydetti. Şanghay örgütünün uluslararası alanın önünde koyduğu vizyon, Amerikan eksenindeki Batı'nın tek taraflılığının sonlanması ve dünyada Asya eksenindeki çeşitli güçlerin ortaya çıkması anlamındadır.
Hemşerek gazetesinde İran'ın kuru üzüm ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Tarım Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Boumendi, geçen sene yapılan 166 bin ton kuru üzüm ihracatından 230 milyon dolar döviz sağlandığını bildirdi. Boumendi, Hemedan iline bağlı Melayer kentinde yaptığı incelemede bu konuyu belirterek sadece bu kentten geçen sene 35 bin ton üzüm ihraç edildiğini ve bu kentin dünya çapında üzüm üreticisi bir kent olduğunu söyledi. Hemedan ilinin İran'ın tarım alanında önemli illerinden olduğunu ifade eden Boumendi, bu ilde yılda 5 milyon ton tarım ürünleri üretildiğini, bunlardan 450 bin tonunun üzüm olduğunu ve bu rakamdan da %50'sinin Melayer kentinde üretildiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Enver Duru isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Bugünlerde Necef'ten Kerbela'ya uzanan 80 kilometrelik karayolu yerkürenin en semavi caddesine dönüşmüştür. Öyle bir yol ki yolcularını cennete doğru götürmektedir. Bu yolda atılan her adım insanı Allah'a yaklaştırmaktadır. Öyle bir yol ki Necef'in kapılarından Hazreti Ebu'l-Fazl-ı Abbas'ın türbesine dek birden 1452'ye kadar numaralandırılan ışık direkleriyle aydınlatılmıştır. Bu direkler 50 metre arayla yerleştirilmiştir. Amud adıyla bilinen bu direkler ziyaretçiler için çok iyi bir kriter sayılırlar. Milyonlarca insan Irak ve diğer ülkelerden özellikle de İran'dan bu direkleri tek tek geride bırakıp Kerbela'ya ulaşmaya çalışırlar. Çocuk, ihtiyar, yoksul, zengin, işçi, doktor, mühendis ve tüccar kesiminden herkes hep beraber tüm yapmacık dünyevi üstünlüklerden koparak tek renk, tek vücut bu yolda adım atmaktadırlar. Burada dikkat çeken nokta ise bu görkemli yürüyüşün hiçbir devlet organı veya kurumu tarafından yönetilmemesidir. Aslında hiçbir kurum veya örgüt 20 milyon ziyaretçiyi istese de yönetemez. Buna karşın Irak halkının Hazreti Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'a olan aşkından doğan özveri duygusu ve güçlü inancı bu küresel yürüyüşü yönetmeye yetmiştir. Evet. Ne güzel bir mektup.
Evet.
Biliyorsunuz Hüseyin'i Erbain günlerini idrak ediyoruz.
Evet.
Erbain çok önemlidir. Sadece Şialar değil, tüm Ehl-i Beyt sevenleri ve tüm özgürlük, hürriyet yanlıları için. Bütün dünyada tabii Erbain ki. Hüseyin'i nida herkes için bir çağrıştır. Milyonlar, geçen senelerde, iki sene bundan evvel kısmet olmuştu gittik.
Evet.
Necef'ten Kerbala'ya doğru. Milyonlar, yani 20 milyon insan düşünebiliyor
musunuz? İnsan seli yani bayağı.
İnsan seli.
Evet.
Yani bütün dinlerden, bütün ırklardan, bütün renklerden. Yani herkes
bambaşka
eşit seviyede, hani tekerlekli sandalyede bile oturan
gerçekten
yaşlı insanlar, bacaksız insanlar bile görüyorsun.
İnsanların
ne kadar düzenli
aşkını
bir şekilde herkes aynı yere,
evet,
sanki yerkürenin kalbinin çarptığı yerdir bana
gerçekten
göre.
Gerçekten de öyle.
Yani aşkın yaşandığı yer. Yani kelimelerle anlatılamaz.
İfade edilemiyor. Gerçekten,
gerçekten çok zor. Kendim o dönem orada bir rapor hazırladım, sundum telefonda. Gerçekten evet, insan o görkemin önünde hiçbir şey söyleyemiyor. Yani sadece evet, o görüntüleri göstereceksin. Herkes kendi payını alacaktır o şekilde.
Tabii
İnşallah
ki,
koronavirüsün aşılmasından sonra bir sonraki senelerde yine de aynı coşkuyu görebiliriz. Biliyorsunuz İşte. Irak devleti koronadan dolayı kısıtlama getirdi.
Tabii
yani tabii ki uygun bir adımdı o şartlara göre. Her
evet,
ülkeden belli sayıda ziyaretçi aldılar.
Doğru.
Güzel bir mektup, isterseniz devamını siz okuyun.
Tabii ki. Evet, Iraklılar Erbain yürüyüşleri sırasında o kadar misafirperverdirler ki bu yolda yürüyen ziyaretçiler küçük bir sırt çantasından başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Necef'ten Kerbela'ya doğru harekete çıkan bu ziyaretçiler yola çıkmadan İmam Ali Aleyhisselam'ın Necef'teki türbesini ziyaret edip Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izni ile yola koyulurlar. Kerbela'ya giden yollar farklı milletlerden insanlarla dolup taşmaktadır. Her adımda Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi farklı diller ve şiveler duyulmaktadır. Herkes ortak bir hedefe doğru hareket etmek üzere tek ses ve tek vücut yola koyulmuştur. Öyle bir hareket ki sadece ibadet değil. Bu yolculuk Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve vefakar yarenleriyle sinerji yapmak için onların ilahi ve insani değerleri canları pahasına koruma ve hakikatin yolunu aydınlatma çabalarını takdir etmek için yapılmaktadır. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretçileri Erbain yürüyüşlerinde İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesinin ahlaki ve dini özelliklerine bağlı olduklarını göstermek istiyorlar. Bu yolda yürüyen her ziyaretçi kişisel olarak yol almasına rağmen kendini bir veya beraber bir kitlenin bir parçası olarak görmektedir. Evet, Erbain, alemin son kurtarıcısı Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru içinde bir hazırlık çalışması sayılır. Dinleyicimize bu güzel ve manalı mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Tahran Radyosu.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erbay'ın bir zulme baş kaldırının süredir günümüze kadar sürmüş olan, haksızlığa karşı olan bu yürüyüş Allah'ın izniyle İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine kadar devam edecek tabii ki. Allah inşallah oraya ziyaret etmeyi bizlere de nasip etsin. Tüm Hüseyin dostlarının o yolda olması, zulme baş kaldırması ve bu başkaldırıyla birlikte hayatlarına o inancı nakşetmesi dileklerinde bulunuyorum. Yayınınıza davet ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hüseyin'i anlamak bugün zulme kılıç çekmektir. Hüseyin'i anlamak bugün zulme karşı durmaktır. Erbayine katılmak, Erbayine gitmek, Hüseyin'i anlamanın mefruklarından birisidir ki bugün yeryüzü coğrafyasında Müslümanların düşmüş olduğu durumu hepimiz görmekteyiz, hepimiz yaşamaktayız. Bu durum aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşadığı Kerbela dönemini de çok iyi andırmaktadır. Çünkü o dönemde de insanlar Müslüman olduklarını söylüyordular ama Kerbela vakasına katılıyorlardı ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a kılıç çekiyorlardı.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, bir başka mektup var elimizde şu anda. Sezgin Dinç isimli dinleyicimizin gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor. Son günlerde Kore kökenli olan bir pop grubunun genç bireyler üzerinde bıraktığı kültürel dezenformasyondan söz ediliyor. Ve özellikle de 12 ile 18 yaş grubunda yer alan çocukların bu tür grupların tuzağına rahat rahat kapıldıkları belirtiliyor. Pop grupları ben kimim sorusuna cevap arayan genç bireylere diğerlerinden farklı ve üst bir kimliğe sahip olacaklarını pompalayarak ağlarını takıyor ve kimliksizleştiriyor. Öyle sanıyorum ki hegemonik güçler batı kültürünün kokuşmuşluğundan şikayet eden halklara doğudan bir model sunarak cinsiyetsiz bir nesil oluşturmak istiyorlar. Gençlerin ilgisini çekecek söylemler geliştiren pop grubu erken bireyleri teste tabi tutuyor ve onların sıra dışı kıyafetlerini, mimiklerini, ifadelerini, özel yaşamlarını belli süreçlerden geçiriyor ve sonra da popun bir üyesi olarak görüp öngörülen kurallara uymasını istiyor. anlayacağınız cinsiyetsizlik ve kokuşmuşluk üzerine kurulan ilkeler adeta dinleştiriliyor ve genç bireylere aktarılıyor.
Maalesef.
Evet,
yani
maalesef,
bu da görüyoruz. Son dönemin o sapkınlıklarına eklenen bir tane dahası.
Evet.
Yani o şekilde cinsiyetsizlik. Yani az önce şimdi Hüseyin Erbain'den bahsettik. Biliyorsunuz dindarlık ne demek oluyor? İnsanın yani devamlılığı, öbür dünyanın evet. var olmasına inanmak, maada, Allah'ın adaletine, öbür dünyada hesaba çekileceğine insanın, yani insanın evet. ebediyen yaşayacağı demektir, değil mi?
Tabii.
Ama Allah'ı bir kenara bırakan, dini bir kenara bırakan, her şeyi bu dünyadan ibaret bilen odaklar, çevreler, özellikle, yani bir şekilde bir yerde her şey bu dünyadan ibaret biliyor. Evet, bir boşluğa maalesef. Varıyor. Şimdi bu boşluktan kurtulmak için, hayatına birazcık yeni bir tat katmak için her şeye başvurabiliyor. Bütün ahlaksızlıklara başvurabiliyor. Bunlar için sınır yoktur,
yani,
değil
evet,
mi?
Tabii, tabii.
Şimdi cinsiyetsizlik efendim, bu nedir? Maalesef bunlar aşılanıyor toplumların beyinlerine. Ve
kendi
savunmasız çocuklar da bunlara kanıyor.
Yani her maalesef kendi kültürümüzden uzaklaştırılıyoruz. Batıya bir özenti. Yani evet. gençler başını almış gidiyor. Böyle kendi kültürlerinden her geçen gün uzaklaşıyorlar.
Onun için maalesef, bunlara karşı caydırıcı önlemler evet. hemen alınmalıdır. Çok önemlidir. Gerçekten insan
gerçekten
üzülüyor. Mektup çok önemli. Bir uyarı mektubu niteliğindedir.
Evet.
İsterseniz devamını ben okuyayım.
Tabii, buyurun efendim.
Ergenlik dönemi birey için önemli bir süreçtir ve Müslüman genç bu dönem aldığı eğitim ve seçtiği rol modeller vasıtasıyla kimliğini sağlıklı şekilde oluşturur ve hayatını gayri ahlaki esintilere kapılmadan sürdürür. Öz kimliğini sağlıklı şekilde oluşturamayan genç bireyler ise K-pop gibi grupların tuzağına kolayca düşüyor ve buradan kolay kolay çıkamıyorlar. Zira bu tür gruplar madde kullanımını yasaklıyor, cinsiyetsizlik öneriyor, bağlılık için söz alıyor ve kendilerini bir din gibi göstererek kurbanlarını ellerinde tutmaya çalışıyorlar. K-pop, batının ahlaki kokuşmuşluğunu taklit eden genç bireylere bir alternatif olarak pompalanıyor ve adeta din gibi sunularak etkinliğini arttırılmaya çalışılıyor. Kore müziği üzerinden devam eden bu kültür ihracı devlet tarafından da destek buluyor ve nötr cinsiyet olarak tanımlanan sapkın bir akım yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Gence cinsiyetini kendi iradesiyle seçebileceği aktarılıyor. İnanın insan okurken bile
Gerçekten yani nasıl bir
çok zorlanıyor, mide bulandırıcı şeyler. Bu dinsizlikten
gerçekten gençlerimiz ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya. Gerçekten
maalesef.
Gençleri koruyabilmek, uyanık olmak burada çok önemli.
Sayın Sezgin Dinç adlı dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı, bu uyarıcı mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Sırada bir başka mektup var. Hayal Tanrı Kulu isimli dinleyicimiz gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer veriyor. Günümüzde Müslüman toplumlar seküler kültürden fazlasıyla etkilendiler ve aile dinamiklerini koruyamaz hale geldiler. Eşler birbirlerini yol arkadaşı olarak değil de rakip olarak görmeye başladılar ve taşlar yerinden oynadı. Seküler kültür aile dinamiklerini zayıflattı ve burada üretilen sevgiyi silip götürdü. Ancak öyle de olsa aileyi ayakta tutan merkezi bir sütun var ki bunu kimsenin yıkması mümkün olamaz.
Evet, bu da güzel bir mektup ama maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aziz dinleyicimiz, muhatabımız Hayal Tanrı Kulu'nun mektubunun bir kısmını okuduk sizlere. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Ahmet Çetiner, Murat Şöner ve Leyla Şaşmaz isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Tacikistan'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı oturumunun düzenlenmesi ve İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyareti.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki çabalar.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya süresinin başlatılması.
Ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nın Afganistan Birleşmiş Milletler Teşkilatı çalışanlarının bu ülkeye taşınması yönündeki açıklamaları.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan bazı önemli gelişmeler de şimdi detaylar.
Bu yılın 3. çeyreğinin en önemli etkinlikleri arasında Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı yer aldı. Başarılı geçen toplantının sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerin liderleri toplam 30 işbirliği belgesi imzaladı. Kuşkusuz bu belgelerin imzalanması bu örgütün bölge ve dünyadaki etki alanının ve rolünün daha da genişlemesine zemin hazırlayacak ve güçlendirecektir.
Bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak, Afganistan'daki siyasi ve güvenlik durumunu gözden geçirmek, terörle mücadele faaliyetlerini ele almak, koronavirüs salgınının sonuçlarını ele almak için ortak eylemler, gözlemci ve ortak ülkelerle etkileşimleri güçlendirmek ve Mısır, Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere 3 ülkeyle üyelik hususunda diyalog başlatmak bu zirvenin gündem maddesiydi. Buna rağmen İran'ın bu teşkilata daimi üyeliği de önemli adımlardan bir sayılır. Bu önemli adımın ardından İran Cumhurbaşkanı Tacikistan Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve yanındaki makamların Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Tacik makamlar ile görüşmelerinin ardından iki taraf arasında 6 işbirliği anlaşması, 1 mutabakat anlaşması ve de 1 gümrük işbirlikleri teknik protokolü imzalandı.
Bu ziyarette Cumhurbaşkanı'nın heyetinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise Cumhurbaşkanı Kolab bölgesini de ziyaret ettiğini belirtmiş ve şu açıklamada bulunmuştu. Bu şehirde İran'da büyük bir arif defnedilmiştir. Tacikistan halkı onu kutsal bir sima olarak tanıyor. Orada Cumhurbaşkanı karşılamak ve büyük arife saygı duymak amacıyla önemli etkinlikler düzenlendi.
İran İslam Cumhuriyeti Orta Asya Havzası ülkelerinin bağımsızlığının ardından kültürel ve dini bağlarından dolayı ve de siyasi ve ekonomik ortak çıkarlarından ötürü her daim bu bölgeyle sağlam ilişkilerini korumaya çalışmıştır. Bu süreçte ise Tacikistan dilsel ve kültürel olarak İran'a daha yakın olmasından dolayı daha da odaklanılmış bir şekilde İran diplomasisinin bölgeye yönelik ekseninde yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i daha önce tanıtılma ve yemin törenine katılan Tacikistan Meclis Başkanı Muhammed Tahir Zakirzade ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini dil birliği ve gönül birliğine dayalı olduğunu belirtmiş ve şu açıklamada bulunmuştu. Tahran ve Duşanbe ilişkileri iki ülkenin normal ilişkilerinin ötesindedir. Kültürel ve medeni yakınlıklardan hareketle ilişkilerin seviyesinin artırılması için yeni adımlar atılmalıdır.
Ekonomik alan, hali hazırda İran ve Tacikistan arasındaki işbirliğinin önemli tezahürlerinden biridir. Tacikistan, Orta Asya bölgesinde İran'ın büyük bir ekonomik ortağına dönüşme kapasitesine sahiptir. İran özellikle de güney limanları sayesinde Tacikistan'ı açık sulara taşıyabilir.
Dış siyaset penceresinden bakıldığında ise Tacikistan açısından İran'ın Tacik siyasetçilerin gözünde büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. İran'ın Tacikistan'da barış ve huzurun sağlanmasındaki rolü ve İran'ın bölgede istikrarı ve barışı koruma yönündeki sürekli çabaları ve Afganistan'da barışın sağlanmasına yardımları Tacikistan açısından İran'ın önemini stratejik düzeyde artırmıştır. Özellikle de İran'ın mevcut durumda Şanghay İşbirliği örgütü üyesi olduğu bir sırada bu önem daha da artmıştır.
Rusya'nın Güney Kafkasya'daki konumunun zayıflaması süreci devam ediyor. Bu sürecin devamında Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Manegorgyan, Erivan hükümetinin Türkiye ile müzakere etmeye ve gerilimleri azaltmaya hazır olduğunu yineledi. Ermeni yetkili şunları söyledi. Erivan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan bölgesine bağlayan transit güzergah ve iletişim yolundaki engellerin kaldırılması için Ankara ile en üst düzeyde istişareye hazırdır.
Ermenistan Başbakanı Sözcüsü transit ve bölgesel ulaşım yollarının açılmasının kalıcı barış ve istikrar için şart olduğunu da sözlerine ekledi. Manegorgyan sözleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ermeni hükümet yetkililerine Türkiye belirli koşulların yerine getirilmesi halinde Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için Ermenistan'la müzakere etmeye hazır açıklamalarının ardından geldi.
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kendisiyle Gürcü hükümet yetkilileri aracılığıyla görüşme teklif ettiğini ve tabii bunun olması için Ermenistan'ın öncelikle diplomatik ilişkiler için gerekli olumlu adımları atması gerektiğini belirtti.
Erivan hükümeti daha önce Ermenistan-Türkiye ilişkileri için şartların normalleşmesi halinde Ankara hükümetiyle tekrar ilişkilerin başlayabileceğini belirtmişti. Görünen o ki Nikol Paşinyan hükümetinin yetkililerinin bazı ekonomik hedeflere ulaşmak ve Ermeni halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin son taleplerine uymak istiyor. Özellikle de 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki gerilim daha da belirginleştiği bir sırada böyle bir adımın zarureti göz önünde bulundurularak gerilimler azaltılmak istenmektedir.
Mevcut yılda Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ihtilafların tırmanmasının ardından iki ülke ikili anlaşmazlıklarda da yeni bir dönem yaşadı. Bunlar arasında Eyvan hükümet yetkilileri defalarca Türkiye'yi Kafkasya bölgesini ateşe vermekle suçladı. Örneğin eski Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsakyan, Türkiye'nin çatışma sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği desteği gerekçe göstererek Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta saldırgan politikalarını bölgeye ve komşu bölgeleri istikrarsızlaştırmaya yönelik bir tehdit niteledi.
Zohrab Mınatsakyan mevcut yılın Temmuz ayında şu açıklamada da bulundu. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki askeri çatışma olayının ardından Türkiye dünyada sadece gerilimi azaltmamakla beraber aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratmak için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan tek ülke olmuştur. Buna rağmen uluslararası toplum Dağlı Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda Bakü-Erivan ihtilafına son verilmesi için defalarca çağrı da bulunmuştu.
İkinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin verdiği siyasi destek bu ülke için en çok fayda ve karı da sağlamıştır. Aslında İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin desteği boşuna olmamıştır. Böylece Türkiye İkinci Karabağ Savaşı'ndan en fazla kazancı elde etmiş ülke sayılmaktadır.
Türkiye mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci silah alım kaynağıdır. Ermenistan ile ilişkileri normalleştirdikten sonra ise Türkiye yakında Ermenistan'ın silah ortağına da dönüşebilir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki silahlanma yarışını yeni raundu başlamıştır ve mevcut gidişatın bölge hükümetlerinin ve milletlerinin sorunlarını daha da ağırlaştıracağı aşikardır.
Tahran Radyosu.
Özbekistan bu ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hükümetinin bir dizi ekonomik, siyasi ve kültürel reformunun ardından yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimini eşiğindedir. Bu kapsamda Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu 20 Eylül'de cumhurbaşkanlığı adaylar için seçim kampanyasının başladığını duyurdu.
Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Ekim'de yapılacak. Özbekistan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıllık olup anayasaya göre herkes arka arkaya 2 kez aday olabilir. Özbekistan'ın seçim yasasına göre sadece 5 siyasi parti Cumhurbaşkanlığı aday gösterilebilir. Bu partiler kendi partilerinin veya başka bir partinin üyeleri arasından tercihte bulunabilir. Nihai 5 aday arasından Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'nden Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Demokrat Partisi'nden Alişir Kadirov önümüzdeki 5 yıl boyunca Özbekistan Cumhurbaşkanlığı başında bulunmak için yarışacak.
Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu'na göre Özbekistan Cumhurbaşkanlığı için son 5 aday ülkenin farklı bölgelerindeki insanlarla bir araya gelecek ve seçim programlarını ve planlarını açıklayacaktır. Cumhurbaşkanı adaylarının toplantı, konuşma ve programları radyo ve televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde yer alacaktır.
Şevket Mirziyoyev hükümetinin yaptığı çok sayıda reform göz önüne alındığında Özbekistan'da üst üste ikinci cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağı şimdiden tahmin edilebilir. Şevket Mirziyoyev 28 yıl üst üste görev yapmış, İslam Kerimov'un ölümünün ardından 2016 yılında Özbekistan'ın ikinci cumhurbaşkanı olarak seçildi. Özbek siyasetçinin son 5 yılda büyük atılımlar yapması, bölge ülkeleri ve dünya ile ilişkileri normalleşmesi attığı önemli adımlar arasında yer almıştır.
Afganistan Taliban'ın yükselişinden kaynaklanan güvensizlikten kaygılı iken, Bişkek hükümet yetkilileri bu güvensizliği Kırgızistan'ın ulusal çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Bu bağlamda Kırgızistan Devlet Başkanı Sedir Japarov, Birleşmiş Milletler çalışmalarının Afganistan'da Kırgızistan'a aktarılmasını teklif etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Japarov'un teklifinin kabul edilmesi halinde bu uluslararası kurula tüm çalışanları Bişkek'e nakledilecek. Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekilme tarihinin açıklanmasıyla Taliban grubu 15 Ağustos'tan bu yana Kabil'i eline geçirdi. Ardından Afganistan'ın tamamında da kontrolü sağladı. Kabil'deki iktidar değişikliği bölgede endişelere neden oldu.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli programımızı dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.